Ayrım 13.
24. İzmir Müdafaa Hukuki Osmaniye Cemiyeti. 25. Adanalılar Cemiyeti. 26. Trakya Paşaeli Cemiyeti. 27. Sulh-ı Salah Cemiyeti. 28. Selamet-i Osmaniye Cemiyeti. Son iki cemiyet Milli Kongre'den çekilmişlerdir. 29. Milli Hususi Mektepler Cemiyeti. 30. Ahal İktisat Fırkası. Dipnot. Kurucuları ve idareciler arasında Ahmet Hamdi Başar'ın da bulunduğu bu fırka diğer birçok benzerleri gibi ismen mevcut olup milliyetçi karakterdeydi. Fakat teşkilatı yoktu ve tesiri olmadı. 31. Sanatkarlar Cemiyeti. 32. Cemiyeti Hayriye-i Nisvaniye. 33. Esirgeme Derneği. 34. İstihlaki Milli Kadınlar Cemiyeti. 35. Hilal-i Ahmer Kadınlar Merkezi. 36. Himaye-i Etfal Kadınlar Merkezi. 37. Kadıköy Hanımlar Müdafaa-i Milliye Merkezi. 38. İslam Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. 39. Biçki Yurdu. 40. Musiki Muhipleri Hanımlar Cemiyeti. 41. Bilgi Yurdu. 42. Müdafaa-i Hukuku Nisyan Cemiyeti. 43. Üsküdar Biçki Yurdu. 44. Asri Kadın Cemiyeti. 45. Amerika Talebeleri Mezunin Cemiyeti. 46. Tıp Mezunin Cemiyeti. 47. Darül Muallimat Cemiyeti. 48. İnas Darül Funun Cemiyeti. 49. İspat-ı Sanayi Nefise Cemiyeti. 50. Darül Elhan Cemiyeti. 51. Ticaret Mektebi İnas Cemiyeti. Milli Kongre bildirisinde kuruluş amacını özet olarak şöyle açıklar. Devlet ve milletin geçirdiği bu en müşkül ve tarihi anlarda vatanın yüksek menfaatlerini ve hukukunu müdafaa etmek üzere faaliyete geçen Kuvayi Milliye'nin müşterek gayeye doğru sevk ve idaresini sağlamak için bütün müessese, cemiyet ve fırkaları bir araya getirmektir. Dipnot, Tarık Zeytuna'ya aynı eser. Biraz dağınık ve oldukça uzun ifadelerle bildirinin ve programın değişik yerlerinde belirtilen ana fikirler, Türk Milli Mücadelesi'nin ilk işaretleri niteliğindedir. Bildirinin bir yerinde ancak siyasi ve iktisadi istiklal ile yaşayacak olan vatan birkaç noktasında Kuvayi Milli ifadelerini kullanan Milli Kongre tatbikatta da canlılığını göstermiştir. Kurucu teşekküllerin temsilcileriyle yapılan toplantılar devam etmiş ve bazı yayınlar yapılmıştır. Milli Kongre Kuvayi Milliye deyimini kullanan ilk siyasi teşekküldür. Mensuplarının çoğu sonradan Anadolu İhtilali'ne katıldığından bu teşekkül gerçek anlamıyla millidir. Milli Kongre bir federasyon kuruluşundadır. Müdafaa-i Hukuk Teşekkülleri. Yukarıda isimlerini sayıp geçtiğimiz ve bazılarının ana çizgileriyle kimliklerini belirtmeye çalıştığımız siyasi partiler ve diğer teşekküllerin dışında kalan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini ayrı bir konu olarak incelemek gerekir. Bunlardan bir ikisi Milli Kongre'nin kurucular arasında görünmekle beraber müdafaa-i hukuk cemiyetleri genel davranışlarıyla İstanbul'un siyasi havasının dışında kalmışlardır. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini diğer siyasi teşekküllerden ayıran en önemli özellikler, bunların bölge esasına dayanmaları ve siyaset ilgileri olmadığını ilan etmeleridir. Çelişmelerle dolu olan bu dönemde, siyasi maksatlarla kurulan cemiyetlerin siyaseti reddetmeleri olan hadiselerden biridir. Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin asıl söylemek istedikleri, İttihat ve Terakki ile de, Hürriyet ve İtilaf ile de resmen bir bağlantıları olmadığı hususudur. Kuruluş gayelerinin bu ikili çatışmanın hengamesi içinde kaybolup gitmemesi ve türlü siyasi inançlara sahip hem şehirlerin yardımını sağlamak için bu yolu tutmuşlardır. Halbuki müdafaa hukukçular büyük çoğunlukla iddiaçıydılar. Cemiyetlerinin siyasetle ilgili olmadığını açıklarlarken şüphesiz biraz da kurucuların kimliklerini gizlemeyi düşünüyorlardı. Bir nokta daha var. Müdafaa hukuk cemiyetleri galip devletlerin karşısında hak müdafasına hazırlanıyorlardı. Siyaset dışında kalıp onlara da hoş görünmek gerekiyordu. Henüz harp devam ederken Türkiye'nin bölüşülmesine ait birçok şeyler biliniyordu. Mütareke imzalanınca söylentiler endişeleri artırdı. Trakya tehlikedeydi. İzmir'in Yunanlılara verilmesi muhtemeldi. Kilikya Türkiye'den alınacaktı. Doğu vilayetleri Ermenistan'a verilecekti. Karadeniz sahillerinde Pontus Rum Devleti kurulacaktı. Müdafaa-i hukuk teşekküllerinin doğmasına işte bu endişeler sebep olmuştur. Anadolu'nun diğer bölgeleri bir tevekkül havası içinde sessiz kayıtsız yaşarken, Trakya'nın, İzmir'in, Kilikya'nın, Doğu'nun ve Karadeniz kıyılarının aydınları birbirinin tıpatıp benzeri olan müdafaa-i hukuk cemiyetlerini kurmuşlardır. Trakya, Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi mütarekeden iki gün sonra, 2 Kasım 1918'de merkezi Edirne. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Aynı ayın sonlarına doğru, merkezi İstanbul. Kilikyalılar Cemiyeti, merkezi İstanbul ve İzmir Müdafaa Hukuku Osmaniye Cemiyeti, 1 Aralık 1918'de merkezi İzmir. Trabzon Muhafazay Hukuki Milliye Cemiyeti, 12 Şubat 1919'da merkezi Trabzon faaliyete geçmişlerdi. Bu cemiyetlerin tek amacı, temsil ettikleri bölgelerin tarih, coğrafya ve nüfus bakımından Türklere ait olduğunu ispat etmek ve Osmanlı topluluğundan ayrılmamayı sağlamaktır. İlk kuruluşlarında hakların müdafasını silahla yapmayı düşünememişlerdir. İlmi araştırmalarla, istatistiklerle büyük devletlere haklı olduklarını anlatabileceklerini sanıyor, propaganda ve yayın faaliyetini bunun için yeter görüyorlardı. Ancak işgallerin fiilen başlaması, müdafaa hukukun kuvvete dayandığı gerçeğini bu Osmanlı idealistlerine anlatabilmiştir. Bölgecilik zihniyetinin memleketin bütünlüğünü sağlayamayacağını öğrenmeleri için de Mustafa Kemal Paşa gibi bir gerçekçinin Anadolu'ya gelmesi gerekiyordu. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ancak ikisi Trakya Paşaeli ve Vilayet-i Şarki üzerinde fazlaca durmaya değer bir canlılık gösterebilmiştir. Diğerleri ya nazari kalmışlar ya da ömürlü olmamışlardır. İzmir Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti, Nurettin Paşa'nın İzmir valisi ve kol ordu kumandanı bulunduğu sürece yararlı faaliyet gösterebilmiş ise de sonra Vali İzzet Bey ile Hürriyet ve İtilafçılar tarafından çok baltalanmıştır. Cemiyetin 1919 Mart'ında düzenlediği genel kongre, gerek herhangi bir saldırıya silahla karşı koyma kararı vermesi, gerekse mütarekeden sonraki milli kongrelerin ilki olması bakımından önemlidir. İzmir'in işgalinden sonra cemiyet mensupları, milli mücadelenin kazanılması için kişi olarak ve bazen cemiyet adına Batı Anadolu'da ve İstanbul'da çalışmışlardır. Kilikyalılar Cemiyeti İstanbul'da kurulmuş olduğu için Kilikya bölgesinde milli mücadele için bir fikri hazırlık dahi yapamamıştır. Kurucularının çoğunluğunu yaşlı eski nazırlar ve mebuslar teşkil ediyordu. Cemiyet hiçbir alan dişe yaramamış, sadece isim olarak kalmıştır. Trabzon Muhafazay Hukuk-ı Milliye Cemiyeti oldukça faal bir teşekkül olarak görünür. İzmir'in işgaline kadar silahlı mücadele düşünülmemiştir. Cemiyet İstanbul'a ve Paris'e heyetler göndererek amacını gerçekleştirmeyi ummuş ve yayın yoluyla propagandaya büyük önem vermiştir. 23 Şubat ve 22 Mayıs 1919'da iki kongre toplanmış ve ikincisinde azınlıklara silahla karşı konulması ve bütün Doğu Anadolu'yu temsil edecek daha geniş bir kongre toplanması kararlarına varmıştır. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'ne verdiğimiz önem bu cemiyetin birçok şumullü siyasi teşekküllerde bulunmasından ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin teşekkülünden sonra da faaliyetine devam etmesinden ileri gelmektedir. Cemiyete bu faaliyeti veren çeşitli sebeplerin başında Osmanlı devlet adamlarıyla birbirini takip eden hükümetlerin desteğini görmekteyiz. Daha dün denebilecek kadar kısa bir zaman önce Batı Trakya'nın kaybından duyulan acı henüz unutulmamıştı. Hem siyaset adamları hem de Trakya halkı yeni bir oldu bittiğiyle Doğu Trakya'nın da elden gitmesinden korkuyorlardı. Bu tehlike o kadar kesinlikle hissediliyordu ki devletin en mühim şahsiyetlerinden olan Ahmet Rıza Bey, Çürük Sulu Mahmut Paşa ve Ahmet İzzet Paşa kendilerini ziyaret eden Trakya heyetine Türkiye'de kalmayacağı anlaşılınca Trakya'nın bağımsızlığını ilan ediniz tavsiyesinde bulunmuşlardı. Cemiyetin kurulması ve Trakya halkının teşkilatlanması için ilk telkinler Talat Paşa tarafından yapılmıştır. Başta sadrazam olmak üzere İttihat ve Terakki Merkezi'nin ve Hariciye Vekaleti'nin teşvik ve yardımlarıyla Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi'ni kuranlar daha ilk günlerden itibaren geçici bir hükümet erkanının psikolojisini taşıyorlardı. Cemiyet gerçekten bir geçici hükümet gibi çalışmış, Avrupa'nın büyük siyaset merkezlerine Osmanlı hükümetinden ayrı olarak heyetler göndermiş, muhtelif konferanslara muhtıralar vermiştir. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi de diğer müdafaa hukuk cemiyetleri gibi başlangıçta silahlı bir müdafaayı düşünmemişti. Trakya davasının milletler arası bir mesele olduğu ve barış konferanslarında halledileceği kanaati hakimdi. Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi teşkilatlanmaya çok önem vermiş, Edirne ve Lüleburgaz'da kongreler toplamıştır. Bütün Doğu Trakya halkının temsil edildiği bu kongreler, cereyan tarzı, çetin müzakereleri ve aldığı kararlar itibariyle son derece enteresandır. Rumeli halkının Anadolu halkına nazaran siyasete ve teşkilatlanmaya daha yatkın oluşu, Trakya'daki müdafaa hukuk teşekkülünün değerli toplu ve devamlı çalışabilmesinin diğer bir sebebidir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çekirdeğini teşkil eden Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti bu tarihi fonksiyonu ile ayrı bir değer ifade etmektedir. İleride teferruat ile görüleceği üzere Anadolu'ya geçen Mustafa Kemal Paşa, bu cemiyetin Erzurum şubesini başka bir vilayette şubesi yoktu, ele alabilecek bir cip milli teşekkül kabul etmiş ve siyasi faaliyetine bu yoldan başlamıştır. Cemiyetin İstanbul'da kimler tarafından, hangi tarihte ve ne şekilde kurulduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ancak Tevfik Paşa'nın sadrazamlığı zamanında hükümetin teşvikiyle kurulduğuna dair bir iddia vardır. Gazetelerde cemiyetin Süleyman Nazif'in aracılığıyla kurulduğundan bahsedilmesi bu iddiayı çürütecek nitelikte değildir. Memleketin bir kısmının Ermenilere verilmesi söz konusu olurken, aczini bilen bir hükümetin bir tedbir olarak böyle bir cemiyet kurdurması akla uygun gelmektedir. Türk İnkılabı'nın İç Yüzü adlı kitabında Mevlanzade Rıfat bu meseleyi şöyle anlatmaktadır. Hükümet hiç olmazsa mukabil provokanda tertibatı almak lüzumunu hissetmiş, Şark vilayetleri rical ve harici nezaretinde gizli bir toplantıya davet etmişti. Toplantı sonunda Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti adıyla bir cemiyetin teşkiline karar verilmiş, organ olarak da Süleyman Nazif Bey'in o aralık çıkarmakta olduğu Hadisat gazetesi tutulmuştu. İsviçre tarafsız bir memleket olduğundan orada da Fransızca bir gazete neşrettirmek ve icabında mühim siyasi merkezlere heyetler göndermek, Ermenilere verilmek istenen vilayetlerde ecnebi istatistiklerinin şahitliğiyle bir Ermeni ekseriyetinin bulunmadığını anlatarak Avrupa kamuoyunun yönlendirilmesine çalışılmak istenmiş ve bu vazife bu cemiyete verilmiş 50 bin lirada yardımda bulunulmuştu. Cemiyetin Erzurum kurucularından olan Cevat Dursunoğlu, İstanbul'daki merkez hakkında şu açıklamayı yapmaktadır. Dipnot, Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele'de Erzurum, sayfa 17. Cemiyete başvurdum. Cemiyetin reisi eski Bitlis valisi Harputlu Nedim Bey adında yaşlı bir zattı. Reisten başka o gün orada rahmetli Süleyman Nazif ile eski Beyrut valisi Diyarbakırlı İsmail Hakkı, Diyarbakır Mebusu Fevzi, Sivas Mebusu Rasim, Sivaslı genç bir yedek subay olan Abdülmuttalip ve yine genç bir yedek subay olan Diyarbakırlı Cavit Beyleri ve bugün adlarını hatırlayamadığım daha birkaç kişiyi buldum. Bu cemiyetin ruhunu harekete geçiren Süleyman Nazif'ti. Davamızı bütün cihana karşı müdafaa etmek için Fransızca bir gazetenin ve ayrıca memleket içinde dileklerimizi yaymak üzere de hadisatın çıkarılması kabul olundu. Ve bunlar için vasıta teminini Süleyman Nazif üstüne aldı. Merkezde bir müddet çalışan Cevat Dursunoğlu, memleketi olan Erzurum'a gitmeye karar vermiş ve ayrılırken Erzurum'da şube açmak üzere cemiyetten yetki almıştır. Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi de bu suretle 10 Mart 1919'da kurulmuştur. Şube ile merkez arasında fazla bir bağ olduğu söylenemez. Hatta diyebiliriz ki Erzurum Teşkilatı kurulduktan sonra merkez geri planda kalmıştır. Sonuç: Milli mücadelede siyasi faaliyetin ağırlık merkezi İstanbul'dadır. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da İstanbul zafere kadar bu durumunu muhafaza etmiştir. İstanbul çok sebepten dolayı siyasetin her çeşidini hiçbir rahatsızlık duymadan bağrında yaşatmıştır. İstanbul'un karşısında zavallı Anadolu bir hayli bocaladıktan sonra siyasi merkezini Ankara'da kurabilmiştir. Anadolu ve Trakya, müdafaa hukuk cemiyetleri, heyeti merkeziyeleri, heyeti milliyeleri ve kongreleriyle bir avuç insanın ağzından bir milletin sesini dünyaya duyurmaya çalışmıştır. İzmir'in işgalinden sonra Anadolu ve Trakya'dan toplanan kongreler toplandıkları tarih sırasıyla şöyledir. Erzurum Kongresi 10 Temmuz 1919 1. Balıkesir Kongresi 31 Temmuz 1919 Nazilli Kongresi 7 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi 16 Ağustos 1919 Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 2. Balıkesir Kongresi 22 Eylül 1919 Lüleburgaz Kongresi, Nisan 1920, Edirne Kongresi, 9 Mayıs 1920. Bu 8 kongreden biri Doğu Anadolu'da, biri Orta Anadolu'da, 4'ü Batı Anadolu'da, ikisi de Trakya'da toplanmıştır. Geniş bölgeleri ve Sivas'ta bütün Türkiye'yi temsil ettikleri iddiasıyla toplanan bu kongrelere topu topu 300 kişi katılmıştır. Balıkesir'de toplanan ilk kongre 42 kişiyle yapılmış ve 2. Balıkesir Kongresi'nin kadrosunu aşağı yukarı aynı kişiler teşkil etmiştir. Nazilli Kongresi üyelerinin çoğu Balıkesir Kongresi üyeleridir. 45 kişiyle toplanan Alaşehir Kongresi'nde Balıkesir ve Nazilli'den gelenler olduğu gibi bu 45 kişi arasında Kuvayi Milliye Kumandanları ve çete reisleri de vardır. Erzurum Kongresi'nin üye sayısı 54'tür. Bütün milli teşekkülleri birleştirerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti haline getiren Sivas Kongresi 31 üyeyle toplanmıştır. Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey, Refet Bey, İbrahim Süreyya Bey, Ali Fuat Paşa'nın babası İsmail Fazıl Paşa bu 31 üyeye dahildir.
Ayrım sonu.